Ayrım 12.
Ortada endişelenecek bir şey olmadığını her adımda biraz daha fazla anlıyorlardı. Bu 200 atlı Bayburt'tan yola çıkmıştı. Komutanları Karaca İlyas adındaki bir savaşçı dervişti ve tek bir amaçları vardı, şeyhe gitmek. Bu ilk kayda değer katılım İsmail'i olağanüstü neşelendirmişti. Karaca İlyas'a kızıl başlığı kendisi giydirdi ve onu alnından öptü. Durmadan Necm'e dönüyor ve Erzincan'a vardığımızda müritlerimiz parmakla sayılamayacak diyordu. Sevincini her zaman yaptığı gibi gizleyemiyor ve 100 metrede bir bu cümleyi söylüyordu. Necm yine kuşkulu ve endişeliydi ama her sefersa İsmail'i haklı çıkarıyordu. Kazman, Erzurum ve Tercan'da benzer sahneler tekrarlanıyor, zamanın geldiğine inanan Safavi ruhu bu ordunun varlığında giderek büyüyen bir beden kazanıyordu. Tercan'ın güneyindeki Sarıkuya yaylalığına ulaştıklarında sayıları 3000'e geçmişti. Derebey de İsmail gibi sevinçli ve mutluydu ama yılların savaş tecrübeleri onun bazı huzursuzluklar duymasına neden oluyordu. Her şeyden önce bu yeni katılanları donatmak için Erdebil'den ayrılırken yanlarına aldıkları 12 araba yükü silah tükenmişti. Dahası yeni katılanlar yol boyunca düzene tabi tutulamayacakları için orduda bir yama gibi kalıyorlardı. Bu nedenle şeyhine Sarıkaya'da bir müddet kalmalarını, eksik ve gedikleri gidermelerini, bu arada çevrede olup bitenler hakkında bilgi almalarını teklif etti. İsmail Dedebey'e ne kadar kalmamız gerekir diye sordu. Cevap 2 aydı, Sarıkaya'da 2 ay kalınacaktı. 15. Mayıs sonları Sarıkayası dağlar arasında bir cennetti. Yeşil, mor ve sarının iç içe geçtiği bu cennet Ustacalı Türkmenlerinin yaylığıydı ve Ustacalı Türkmenleri İsmail'in dedesinin zamanından beri Safavilerin en bağlı müritleriydiler. Ustacalıların savaşçı obası lideri Oğlan Emet, İsmail'i konuk etme görevini üstlenmişti. Oğlan Emet'in kalın tahtalardan yapılmış derme çatma evinin geniş ve uzun tek bir mekanı vardı ve burası 2 ay boyunca hem İsmail'in hem halifelerin hem de Oğlan Emet'le babasının kalacağı yerdi. Oğlan Emet'in babasının yaşını bilen yoktu. Çocukluğunu görenler de kalmamış, hepsi göçmüştü. Yaşı hakkında rivayetler çoktu ve bu rivayetler onu 150 yaşına kadar çıkarıyordu. Onun bunlara fazlaca aldırdığı söylenemezdi. Uzun saçları, upuzun sakallarına karışan bu ihtiyar, vücuduna ilişkin tek bir şeyle övünüyordu, o da yeniden çıkmaya başlayan dişleriydi. İsmail'in bu koca cemalden öğreneceği, yaşı hakkındaki rivayetlerden çok başka şeylerdi. İşte şimdi Rum ülkesinin kapılarındaydılar ve şüphesiz bu asırlık ihtiyar, bu ülkeyi buradaki herkesten daha iyi biliyordu. Konstantiniyye'yi alan Osmanlı hükümdarı Mehmet çok akıllı bir adamdı. Hayatının çoğu seferlerde geçti, o kadar çok ülke, o kadar zengin şehirler aldı ki bunları oturup kimse sayamaz. Biz onun zamanında bir eziyet çekmedik. Konstantiniyye'ye göçürmek için Rum ülkesinde bir zaman adam aradılar. Ama istedikleri bizim gibi Türkmenler değildi. Şehirde biz ne işlerine yarardık ki? Yalnız şeyhimizin dedesine karşı sefer düzenlendiğinde biraz hırpalandık, o sıralar bize bir tehlike gibi baktılar ama fazla ilişmediler. Sonra bu şimdiki hükümdarları geldi, bu Mehmet'in büyük oğludur. Bu Beyazıt için aynı benim yaşım hakkında olduğu gibi rivayet muhteliftir. Nasıl ki şeyhin burada 3000 atlısını düzene sokmak için 2 ay gerektiği kararına varmışsa, Osmanlı hükümdarı da birçok fetihten sonra güya artık uzun bir süre fetih yapmayarak ülkelerini düzene sokmak istermiş. Aslında bu biz müritlerim için daha kötüdür. Asker seferde ganimet elde edemeyince ne yapacak? Bu ganimeti bizden elde etmeye bakacak. Fakat o da ordusunun baskısına fazla dayanamadı ki şimdi ordusu yine kafir memleketlerinde 2 kalenin zaptıyla uğraşmaktadır. Ganimete alışmış bir orduyu zapt etmek Osmanlı hükümdarı için bile zor bir iştir. İsmail bu son cümleye mim koyarken koca Cemal devam etti. Bir de bu Beyazıt 12 imam efendilerimize ve onların dostlarına hürmette kusur etmez, hatta bundan dolayı ona sofu denildiği bile söylenir. Özellikle de Bektaşilerle dostluğunun iyi olduğu, bazı komutanlarının bile Bektaş olduğu söylenir. İsmail burada dikkat kesildi ve heyecanla Bektaşilerin durumu nedir diye sordu. Koca Cemal kendisine cevaplanması güç bir soru sorulmuş gibi bir iç çekti ve biraz karışık duruyor dedi. İsmail daha da meraklanmıştı ki Cemal devam etti. Sanki aralarında bir huzursuzluk varmış gibi geliyor bana. Bunlar özellikle Konstantiniyye'nin öte geçesinde çok yayılmış ve çoğalmışlar. Sonradan Rum ülkesindekilerle bunlar arasında bir mesele çıkmış galiba. Şimdi kendi aralarında bile iki ayrı erkan sürerlermiş. Rum ülkesindekilerin hemen hemen hepsi şeyhimin mürit olmuşlardır. Safavi ocağına bağlıdırlar ama ötekileri bilemem. İsmail bu son aldığı bilgiden rahatsız olmuştu. Cemal'e bu konuda daha fazla bir şey sormanın anlamsız olduğunu düşündü. Fakat bu konuyu ilk soruşturulacak konulardan biri olarak unutmaz hafızasına kazıdı. Necm ona, müritlik mürşitlik çok ihmale uğradı derken çok haklıydı demek ki. Yoldan gelir gelmez kendilerini büyük bir iştahla sohbetin kucaklaşmasına atmışlardı ama yorgunluk varlığını hissettirmeye çoktan başlamıştı. Yatmanın ve yeni bir günü beklemenin zamanı geldiğine karar verdiler. Sıra sıra asker çadırının sarmaladığı bu derme çatma evde garip bir yatma düzeni kuruldu. İsmail için orta yere yüksek bir döşek açıldı. Sessiz sedasız gidip gelen kadınlar büyük bir el çabukluğuyla gözlerinin ucuyla onları izleyen erkeklere bütün bunlar bu dünyada mı yapıldı diye düşündüren işlemeli örtüleri, ipekten yastık kılıflarını, gece sarı kayanın soğuğuna meydan okuyacak inceltilmiş koyun yününden yorganları bir ulu kişi yatağına dönüştürdüler. Diğer döşekler öyle bir açıldı ki İsmail'in herhangi birinin üzerine basmadan kalkması mümkün değildi. Tabii aynı şey İsmail'e uykusunda yaklaşmak isteyebilecek herhangi bir kötü niyetli için de geçerliydi. İsmail yıllardır aynı alışkanlığı sürdürüyordu. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanmak ve bulunduğu yeri keşfe çıkmak. Bu keşif gezisinin bulunduğu yeri tanıyıp tanımamasıyla pek bir ilgisi yoktu. Çevreyi çok iyi tanıdığı lahicanda bile her sabah bunu tekrarlamıştı. O kadar ki hasta yatağına düştüğü ilk gün bu teftişe çıkamadığında lahican esnafı bir boşluk duygusuna kapılmıştı. İsmail sağ tarafa dönüp dede beyin döşeğine bastığında öteki fırladı ama İsmail'in sakin ol sus anlamına gelen işaretiyle rahatladı. İsmail kalktı, sakin sakin ağırlıklarından bıktığı savaş elbiseleri ve zırhları yerine hafif bir keçe gömlek, kalın dokunmuş ipekten bir pantolon ve uzun süvari çizmelerinden oluşan giysisini giydi, başına da yeşil sardığı kızıl külahını geçirdi. Necm'in kendisine seneler önce hediye ettiği Fars dişi hançerini kuşağına soktu ve kapıyı açarak sessizce dışarı çıktı. Muhafız kıtası işinin başındaydı. Evin girişine ve dört bir yanına adeta bir duvar örmüşlerdi. Şehirlerin çıktığını görünce sadece onlara özgü ve görevlerinin getirdiği bir ayrıcalıkla kargılarını ve başlarını yere eğerek selamladılar. Şamlı yüzbaşı Gül Ali hemen İsmail'in yanına gelerek emirlerini sordu. Şeyhin bir emri yoktu, sadece ortalığı dolaşacaktı, onlar görevlerinin başına dönebilirlerdi. Oysa onların İsmail'i korumaktan başka bir görevleri yoktu ve bu, geniş bir halka oluşturarak onu izlemeleri anlamına geliyordu. İsmail uzun süredir yıkanmamış bir yüzle güneşe bakmanın bir tür saygısızlık olduğunu düşünüyordu. Gözleri bu nedenle hemen bir çeşme aradı. Aradığı uzakta değildi, soğuk ve tatlı sularıyla ünlü Sarıkoya'dan çeşmeden bol bir şey yoktu. Gitti, yüzünü yıkadı ve başladığı yeni hayat adına gözlerini güneşe her sabah yaptığı gibi bir kez daha dikti. Yaylığın küçük köyünün halkı, küçük köylerinin gördüğü bu ani itibarla şaşkındılar. Safavi atlılarını hayranlıkla süzüyor, fakat bu yeni gelenlerin başlatacağı yeni sarsıntının hayatlarına ne gibi değişiklikler getireceği konusunda tereddütler yaşıyorlardı. 1478 depremi köylerini de etkilemiş, nüfuslarının bir kısmının yok olmasına, yarısı kadarının da göçmesine neden olmuştu. Bir de başka sorunları vardı. Bu sorun, onların tadının tuzunun kaçmasına neden olmuştu. Köylerini çepeçevre saran sarı çam ormanları onların başlıca geçim kaynaklarından biriydi. Bal, kozalak, av, bu ormanların onlara sunduğu nimetlerin başında geliyordu. Fakat bir süredir bu ormana giremiyorlardı. Avuçlarının içi gibi bildikleri, tanıdıkları bu orman onlara artık düşmanca davranıyordu. Önce çiçek toplayan üç gelinlik kız ormanın ruhunun saldırısına uğramış, biri parçalanarak ölmüş, diğer ikisi geri döndüklerinde dilleri tutulduğundan ne olduğunu bile anlatamamışlardı. Parçalanan kızın cesedine bakıldığında bunu yapanın bir ayı olduğunu anlamak zor değildi. Bunun üzerine iki Müslüman ve bir Hristiyan yiğit ayıyı avlamak üzere ormana gitmiş, elleri boş döndükleri gibi bir de içlerine orman korkusu düşmüştü. Artık ormana bakmak bile istemiyorlardı. En küçük bir çıtırtı duyduklarında havaya sıçrıyor, telaşa kapılıyor, sonra da utançlarına gömülüyorlardı. Köy halkı kesin bir çözüm için bulabildikleri en iyi silahlarıyla ormana dalmaya karar verdiler. Öyle ki köyde sadece yaşlılar, kadınlar ve bu üç genç kaldı. Ormanı karış karış aradılar. Birisi yanlışlıkla ayı zannederek bir başkasını okladı. Bu olaydan dolayı daha da paniğe kapıldılar ve ormanın içinde deliler gibi bir türlü karşılarına çıkmayan bu ayıyı aradılar. Yorgunluk, panik ve ümitsizlik içinde geri dönmeye karar verdiler ve köylerine döndüklerinde o korkunç manzarayla karşılaştılar. Köy darmadağın olmuştu, kümesler paramparçaydı, davarların her biri bir tarafa dağılmıştı, sanki delirmiş gibiydiler, bu öküz kan içinde ölü yatıyordu ve karnı parçalanmıştı. Kadınlar ve yaşlılar evlere kapanmış, dilleri tutulmuştu. Ancak hayatlarında görmedikleri kadar büyük bir siyah ayının geldiğini ve bütün bunları inanılmaz bir hızla yapıp gittiğini anlatabildiler. Ormanın ruhu bir kez daha onlara alt edilmez olduğunu göstermişti. Bu olaydan sonra köylüler ok ve tuzakla bu düşmanın defedilemeyeceği sonucuna vardılar. Bu bir ayı olamazdı. Bu bir av değildi ve avcılar onu öldüremezlerdi. Hristiyanlar papazlarına, Müslümanlar dedelerine koştular. Dualar edildi, muskalar bağlandı ama ne bu dualar ve ne de muskalar kimseye yeniden ormana girme cesaretini sağlayamadı. Aksine orman artık sık sık onlara geliyordu. Her geldiğinde de büyük zararlar veriyor, korkudan baktıkları kapı aralıklarından ancak hızla geçen büyük bir kara gölge görebiliyorlardı. İşte köy halkı Erdebil'den bu ulu şeyhin geleceğini duyduklarında en çok bu nedenle sevinmişlerdi. Hayat tecrübeleri onlara kalabalık atlıların hiçbir zaman köylülere hayır getirmeyeceğini öğreteli çok olmuştu ama ulu bir şeyh başka bir şeydi. Hükümdarların, orduların ve nihayet bu 3000 atlının yapamayacağı şeyi bir şeyh yapabilirdi. Koca bir ordu bir ormanın ruhuna karşı ne yapabilirdi ki? Bu sorun farklı türden bir müdahale gerektiriyordu. Bu soruna kudret eli değmeliydi. Soyları Peygamber Efendimiz'e dayanan, önlerinde hükümdarlığın eğildiği Safavi şeyhlerinden daha büyük bir talih karşılarına başka ne zaman çıkabilirdi ki? Fakat bir sorun daha vardı, bu da bu ulu şeyhe isteklerinin nasıl iletileceğiydi. En doğru çözüm bulundu. Koca Cemal'e bu istek iletilecek, o da şeyhe sunacaktı. Zaten Koca Cemal yaylağa geldiğinde kendisine bu sorunu uzun uzadıya anlatmışlar. Bu Türkmen ulusunun ormanın ruhunu kovup kovamayacağını sormuşlardı. Ama Cemal'in cevabı olumsuz olmuştu. Bu demişti, benim elimin yeteceği bir iş değildir, ben haddimi bilirim. İsmail öğlene doğru Cemal'den bu sorunu öğrenene kadar dikkatli gözleriyle köyde bir gariplik olduğunu sezmişti. Köylülerin huzursuzluğu ve ürkekliğini kendisinin ve askerlerinin varlığına bağlamış, hatta bundan ötürü biraz da hiddetlenmişti. Cemal sofrada bu sorunu açtığında İsmail rahatladı ve Dede Bey ile Necmin ilk kez aynı anda aynı tepkiyi gösterdiklerini hayretle izledi. Her ikisi de askeri ormana sokup ayının cesedini köyün ortasına getirmekten söz ediyorlardı. Kendisi konuşacaktı ki Cemal onlara itiraz etti. Bu mesele kaba kuvvetle halledilecek bir mesele değil. Ormana 100.000 asker de soksanız onu tahrip etmekten başka bir şey elimize geçmez diyordu. Orman kızmış, orman hiddetli, onu yok edebilirsiniz ama o zaman bu yaylığı, bu köylüleri de yok etmiş olursunuz. Mesele bu işi ormanın rızasını alarak çözmekte. Bu rızayı da 3000 askeri bağrına sokarak alamazsınız. Bu nedenle bu meseleyi şeyhimin çözmesi gerekiyor. Ormanın rızasını ancak şeyhim gibi masum bir soydan gelen bir mürşit alabilir. Bu mesele şeyhimle orman arasındadır. Dede Bey ve Necip sinirleniyorlardı. Bu bunak ihtiyar, yıllardır canlarından özgü esirgedikleri bu genci ormana salıp kocaman bir siyah ayıyla baş başa bırakacaklarını mı zannediyordu? İsmail onların sinirlerinin Cemal'e yansımasına fırsat vermeden onları daha da sinirlendiren ve telaşa sürükleyen müdahalesini yaptı. Cemal haklı dedi. Bu iş ormanla benim aramda. Köylü bu işi sadece benim halledebileceğimi biliyor ve bunu da görmeli. Yoksa siz şeyhinize bu köylüler kadar güvenmiyor musunuz? Deli Bey bir çalı uzunluğundaki bıyıklarını kemiriyor, Necmi ise sinirlendiği zamanlarda alışkanlık haline getirdiği gibi baş parmaklarını birbiri çevresine döndürüyordu. ''Nasıl olacak bu iş?'' deyiverdi Dede Bey. ''Anlaşılamayacak ne var bunda?'' dedi İsmail. ''Oklarımı ve yayımı alacağım, ormana gidip ruhunu bana teslim etmesi için razı edeceğim. Bu hem onun için hem de köylüler için en iyisi olacak.'' Dede Bey aklını oynatacaktı. Bu çocuğu bugünlere getir, gözün gibi sakın. Şimdi tam işler yolunda giderken bir ayı ile uğraşsın, bu olacak iş miydi? Cemal, evet dedi. Şeyhimiz en doğrusunu söylüyor, orman ruhunu ancak ona teslim eder. Dede Bey o anda bu ihtiyarı bir kaşık suda boğabilirdi. Peki dedi. Şeyhim bunu ne zaman yapacak? Yarın dedi İsmail. Yarın sabahtan ormana gireceğim. Köylüler ayının mağarasının yerini bana tarif edecekler ve Allah'ın izniyle yarın akşam bu mesele bitmiş olacak. Dede Bey izin aldı çıktı. İsmail hiçbir şey olmamış gibi Cemal'le sohbete koyuldu. Dede Bey o gece hiç uyumadı. Birkaç köylüyü yakalattı. Evet, gerçekten yakalatması gerekti. Çünkü köylüler Dede Bey'in onlara kızdığını, daha o şeyhinin yanından ayrılır ayrılmaz yerdeki ve gökteki kulaklarıyla duymuşlardı. Bu köylülerden ayının mağarasının yerini ayrıntısıyla öğrendi. Sonra askerlerden okçuluklarına güvendiği tam 50 tanesini seçti. Durumu onlara iyice anlattı. Şeyhlerine görünmemelerini tembihledi. Sabah İsmail her zamanki teftişini yapıp ormana girdiğinde Dede Bey'in 50 okçusu ayının mağarasının her bir tarafına mevzilenmişti bile. İsmail yanına hazırlanan avcı çıkanıyla sakin ve rahat ilerledi. 200 metre kadar gerisinden Dede Bey ve muhafız kıtası geliyordu. Görünmemeye çalışıyorlar, ormanda bu konuda onlara büyük yardımlarda bulunuyordu. İsmail köylülerin verdiği izleri titizlikle takip ediyor, emin, kararlı ve neşeli adımlarla mağaraya doğru ilerliyordu. Bir saat kadar yürüdü. Gizli kalabalıkta peşinden ilerledi. İşte mağara, yani ormanın kalbi şimdi İsmail'in tam karşısındaydı. Mağaranın ağzının 15 metre kadar önünde sanki birinin oturması için hazırlanmış küçük bir kaya vardı. Bu İsmail'in şimdiden orta sayılabilecek boyuna ne uzun ve ne de kısa gelecek bir kayaydı. İsmail kayaya oturdu. En az 100 çift gizli göz onu izliyordu. Çıkınını açtı, içinden çıkardığı birkaç parça et ve bir büyüyecek petek balı ellerini aldı, mağaraya doğru birkaç adım yürüdü, durdu, sonra tekrar yürüyerek kayayla mağaranın tam orta noktasına geldi, elindekileri usulca yere bıraktı, tekrar sakin sakin kayaya yöneldi. Kayaya vardığında yayını oturduğu yerin hemen yanına bıraktı, onun yanına da 3 tane ok koydu. Köylüler zamanında bu mağaranın önüne gelip ateşler yakmışlar, petek petek ballar koymuşlardı fakat onu görmeleri mümkün olmamıştı. Ayı onlara her seferinde kendi istediği zamanda görünmüş, onların isteklerine kulak vermemişti. İsmail yarım saat kadar öylece oturmuştu, Dede Bey ise oldukça rahatlamıştı. Ayının geleceği yoktu, hem bu kadar akıllı bir hayvan 100 kişinin kokusunu almasına rağmen hiç ortaya çıkar mıydı? O tam bunları düşünürken mağaranın ağzından gelen o uğursuz sesle ürperdi. İnanılmazdı ama işte ayı geliyordu. Okçular oklarını hazırladılar, yaylar gerildi fakat Dede Bey durmalarını işaret ediyordu. Kararsızdı. Evet, ayı çıkar çıkmaz 100 okla delik deşik olması işten bile değildi ama o zaman İsmail'in Dede Bey'e tepkisi ne olurdu? Ayı İsmail'e 2 metre yaklaşana kadar oklar atılmayacaktı. Dede Bey'in verdiği son karar buydu. Ses mağaranın ağzına hızla yaklaştı, yaklaştı ve sonra inanılmaz irilikteki siyah bir ayıya dönüşerek mağaradan çıktı. O da İsmail kadar sakindi, yavaş yavaş adeta yuvarlanarak İsmail'in bıraktığı yiyeceklere yöneldi, kokladı elleri, sonra birer birer o kocaman gövdesini indirdi. Derken oturdu, okçular gözlerine inanamıyordu ama işte o koca ayı en fazla 10 metre uzağında bir insanoğlu varken oturuvermişti. İsmail hala sakin sakin oturuyor, ayıya bakıyordu. Öteki de körük gibi inip kalkan göğsünün arkasından İsmail'i seyrediyordu. Dede Bey'e yıllar gibi uzun gelen bir çeyrek saat ayıyla İsmail bakışmalarını sürdürdüler. İsmail'in yayına uzandığı ve bir ok alıp yerleştirdiği görüldü, sonra da çevik bir hareketle kayadan ayakları üzerine atladı. ''Yeter koca adam, kalk artık!'' diye bağırdı İsmail. Yüz yayı geren eller artık titriyordu. Ayı şöyle bir kıpırdadı, yuvarlanır gibi hareketlendi ve iki ayağı üzerinde muazzam gövdesini sergileyerek dikildi. Kükrüyor, pençelerini havaya kaldırıyor, havayı dövüyor fakat bu bir lokmalık avına doğru ilerlemiyordu. İsmail ayını gerdi, Allah dedi ve ilk okunu ayının kalbinin hemen altına gönderdi. Deli Bey'in kendisine ok atmayı gösterirken, hedefi parmağınla gösterir gibi düşün, oku parmağın gibi hisset dediğini hatırlıyordu. Ayıdan derin bir iç geçirmeyi andıran kocaman bir nefes sesi geldi. İsmail ikinci oku aldı. Muhammed diyerek hemen birincisinin yanına gönderdi. Ayı büyük bir homurtuyla sendeledi ama hala ne ileri ne de geri bir adım atabilmişti. İsmail üçüncü oku aldı. Ali diyerek ayının tam kalbine dokundu. Ayı ses çıkarmadı. Sanki dikkatle İsmail'e bakar gibiydi ve koca bir toz bulutu çıkararak sırt üstü devrildi. 50 okçu ve muhafız kıtası gözlerine inanamıyordu. Sevinç naraları atarak ortaya fırlamalarını derebeğin bir işareti engelledi. İsmail için tehlike geçmişti ama kendileri için hala geçmiş sayılmazdı. Şimdi hızla ve ona görünmeden yaylağa dönmeliydiler. Üstelik bunu ondan önce yapmalıydılar. Muhafız kıtasından 5 kişi ayrıldı. Bunlar dönüşünde İsmail'i izleyeceklerdi. Diğerleri yuvarlana sürünü İsmail aralarındaki mesafeyi açıp hızla yaylağa döndüler. İsmail ayının başına gitti. Bildik teftiş edasıyla sağına soluna baktı. Okların girdiği yerlere dokundu. Aldığı bir damla kanı alnına sürdü. Sonra yine sakin fakat bu kez daha hızlı bir yürüyüşle yaylağa döndü. Cemal, Çavuşlular, asker ve Sarıkaya halkı o gittiğinden beri ağızlarını bıçak açmadan oturmuş bekliyorlardı. Bazıları sanki bir takım işlerle meşgul oluyormuş gibi yapıyordu ama herkes bunun sakin görünme gayretinden ibaret olduğunu biliyordu. Sonra ormana giren ve girer girmez 5 kola ayrılan geniş yolun ağzında İsmail göründü. Dede Bey yanındaki komutanlarla birlikte hiçbir şey olmamış, hiçbir şey bilmiyormuş gibi şeyhini karşılamaya yöneldi. Aklından geçen şey ise dimdik ve büyük bir gururla kendisine doğru yürüyen bu genci bundan sonra zapt etmenin artık çok zor olacağıydı. İsmail onlara doğru geldi ve koca Cemal'e dönerek salt gururdan oluşan bir sesle ''Köylülere söyle, ayı mağarasının önünde yatıyor. Gidip onu oraya gömsünler. Saygıda kusur etmesinler ve başına da bir taş diksinler.'' dedi. Konu kapanmıştı.